Kutsal İsyan 4, 2. ayrım, sayfa 22. Erzurum Kongresi. 19 Ağustos 1919 Amiral Webden Lord Curzon'a mektup. Amerika, Trabzon ve Erzurum'u da içine alan bir Ermenistan'ı koruyacak. Buna göre Wilson, Türk otoritelerinden Ermenilerin korunmasını istiyor. Yoksa fena olur diyor. 10 Temmuz Kazım Karabekir için oldukça civcivli bir gündü. Trabzon'daki tümenden kötü bir haber gelmişti. Boztepe'deki Kırmızı Cephanelik'te siyasi olduğuna kuşku olmayan bir sabotaj yapılmıştı. Değirmendere yönündeki erzak ve gereç ambarı yıkılıp çökmüş, komşu mahallelerdeki yapılar ve evler çoğunlukla yıkılmıştı. Bir subayla 3 er ölmüş, bir subayla 3 er yaralanmış, halktan da 17 kişi ölmüş, 75 kişi yaralanmıştı. Bunların 5'i ağır yaralıydı. Ayrıca 4 ordu hayvanı ölmüş, 14 hayvan da yaralanmıştı. Ruslardan kalma 3500 sandık dinamit, epeyce barut, 15'lik 300 top mermisi yok olmuştu. Kazım Karabekir artık kuşkulanmıyor, yediği ekmek gibi biliyordu. Bu sabotajda doğu sınırında Ermenilerin bir katliam kampanyasına girişmeleri de Mustafa Kemal'in doğuya gelmesi dolayısıyla İngilizlerin yaptırdığı rezaletlerdi. Mustafa Kemal'in çevresindekileri korkutarak onu bu bölgeden kaçırtmak düşüncesinde oldukları belliydi. Bu kuru gürültüye pabuç bırakacak kimse de yoktu. Yarbay Rawlinson bunu anlamaktan uzaktı. İngilizler kongrenin yapılacağı gün olarak hala 10 Temmuz'u biliyor ve bu sırada aşağıdan ve yukarıdan baskı yaparak kongre üyeleri ve onları seçen halk üzerinde panik yaratmak istiyorlardı. Kazım Karabekir'e göre Boztepe'deki patlamayı yapanlar %100 Pantoslu Rumlardı. Yalnız üstün körü bir araştırmayla bunlar bulunup meydana çıkarılmazdı. Bu arada Yarbay Rawlinson Erzurum Kongresi'nin yapılmaması, yapılırsa Mustafa Kemal'in buna alınmaması için bütün gücüyle ve her türlü silahı kullanarak çalışıyordu. Kongre yapılır da Mustafa Kemal de bu kongreye alınırsa işlerin çok kötüleşeceğini, yani doğunun işgal edileceği tehdidini savuruyordu. Rawlinson'un el altından oynadığı bütün bu oyunları Kazım Karabekir bütün dikkatiyle izliyordu. Rawlinson'un doğu sınırı üzerinde Ermenileri Türk ve Müslümanlara saldırtıp onları yığınla öldürtmesi haberi Erzurum halkı üzerinde kötü bir etki yapmaya başlamıştı. Halk birbirine "Aman ne olur, İngilizleri darıltmayalım, İngilizler her türlü fenalığı yapabilirler" demeye başlamıştı. Bu türlü lafların dahi bir İngiliz propagandası olduğunu anlayan Kazım Karabekir, bir karşı propagandayla bu İngiliz zehrine bir panzehir yaratmaya çalışıyordu. "Ben," diyordu, "Erzurum milli kararından sonra Ermenilere lazım olan terbiyeyi vereceğim. Bunu İngilizler de haklı görüyor. Pontosçulara gelince onların başını kaldıracak kuvveti yok. Sarıkamış'ı aldıktan sonra öksüz çocuklar kasabası yaparak binlerce yetimi orada toplayacağım. Kars'ın ormanlarından Erzurum ve Şark'ın odun ihtiyacını bedava vereceğim." Sonra Yarbay Rawlinson'a bir yazı yazarak gönderdi. Bunda Pozat ve Mecitli köyleri halkının Ermenilerin eliyle nasıl kesilip öldürüldüğünü gidip gözleriyle görmesini, Karakurt yönünden gelen makineli tüfek ve tüfek ateşi seslerinin herkesi nasıl üzdüğünü ve kaygıya düşürdüğünü söylüyordu. 12 Temmuz'da Beyazıt bölgesinde bir Ermeni keşif kolu bir postamıza saldırmış ve püskürtülmüştü. Yine 12 Temmuz'da Erzurum'a gelmeye başlayan delegelerden birkaçı karargâhta Kazım Karabekir'i görmeye gittiler. Paşa onlara yüreklendirici güzel sözler söyledi. "Kıtaatımız kongrenin emrine hadim olacaktır," dedi. "Memleketimizi ve istiklalimizi kurtarmak için esası siz kuracaksınız. İtilaf kuvvetleri bir iş yapacak halde değildir. En sonra Ermeniler ve Rumlarla karşı karşıya kalacağız ve onlarla mücadele edeceğiz. Bunu da Türk milleti nasıl olsa başaracaktır. En mühimi kongre ile milli birlik ve milli kuvvetin gösterilmesidir. Bunları büyük bir ilgi ile dinleyen delegelerin arasından bu ara bir baş kımıldadı ve bir ağız konuştu. "Orduya artık lüzum yoktur," dedi. "Herkes silahını evinde taşısın, harplik iş kalmamıştır." Bunları sabırla dinleyen Kazım Karabekir'in yüzü öfkeden kıpkırmızı kesildi. Bu adamı hiç görmemişti ve tanımıyordu. Gazap haline gelen öfkesini güçlükle yenerek "Siz kimsiniz ve bu fikri nereden aldınız?" diye sordu. Delege şöyle karşılık verdi. "Ben Sürmene Murahhası avukat ve gazeteci Ömer Fevzi'yim. Harbi umumi oldu bitti. Artık hala harp fikri memleketi tahrip eder. Kanaatimdir. Orduya lüzum yoktur. Orduları dağıtmalı." Kazım Karabekir içinden şunları geçirdi. Erzurum Kongresi'ne gelenler arasında böyle bir zehirli dimağın bulunması ne kadar vahim. Sonra Ömer Feyzi'nin yüzüne karşı uzunca bir uyarıcı konuşma yaptı. Elbette bu bir azarlamadan başka bir şey değildi. Sözünün sonunu şöyle getirdi. Hudut üzerinde Ermeni topları patlarken Erzurum Kongresi'ne gelen bir murahhasın böyle bir fikrini bir daha ishar etmemesi lazımdır. Paşa elinden gelse bu yılanı tutup ayaklarının altında ezmek isterdi. Ne var ki onu bir halk yığını seçmişti. Bu halka duyduğu saygı yüzünden böyle bir şey yapamazdı. Kim bilir adamcağız belki de durumu henüz kavramamıştı. Belki gerçeği gördükten sonra aklı başına gelebilirdi. Kazım Karabekir 13 Temmuz'da delegelere bir karşı ziyaret yaptı ve onların moralini güçlendirmek için şöyle konuştu. Ne İstanbul hükümeti ne de İtilaf devletleri korkulacak kuvvetler değildir. Yaşamak ya da ölmek kararı sizin ellerinizdedir. Karadeniz kıyısı delegeleri de İtilaf devletlerinin donanmasından korkuyorlardı. Onları yatıştırmak ve morallerini güçleştirmek üzere birkaç söz söylemek zorunda kaldı. İngiliz milleti Doğu işlerine karışmıyor. Karışmak istemiyor. İngiliz hatipleri bir İngiliz neferinin dahi burnunu kanatmayacaklarını haykırmaktadır. Bunun içinde bugün İngiliz donanması Bostan korkuluğundan başka bir şey değildir. Delegeler Doğu Bölgesi Kumandanı'nın ağzından böyle güzel sözler işitince pek sevindiler ve bu sevinçlerini paşaya duyurmaktan da ayrı bir sevinç duydular. Mustafa Kemal ve Rauf Bey hala üzgün ve asık yüzleriyle dolaşmak ve görünmekten kendilerini alamıyorlardı. Kazım Karabekir onların içindeki son üzüntü ve kaygı kırıntılarını da silmek için her ikisine de birer güç verici yazı yazdı. Mustafa Kemal'e yazdığı yazı şuydu. Hidemat ve fedakarlığı bütün cihanca müsellem olan ve ordu ve milletin mabe-ül-iftarı bulunan zat-ı samilerinin istifaya mecburiyetlerinden dolayı şahsım ve kolordum son derece müteessirdir. Yalnız gaye-i mukaddese-i milliyemiz için mücadeleden hiçbir an geri durulmayacağı hakkındaki vadi samileriyle müteselli olduğumuzu arz ile vatan ve milletimiz için her türlü mesaide Cenab-ı Hakk'ın muvaffakiyetler ihsan buyurmasını tazarru eder ve kolordumun ihtiramat ve tazimat mahsusasını takdim eylerim efendim. 15. Kolordu Kumandanı Mirliva Kazım Karabekir. Eski Bahriye Nazırı Rauf Bey'e de şunu yazdı. Şimdiye kadar vatana pek şanlı ve şerefli hidemat ifasıyla milletimize kıymetli sahifeler yazdıran zat-ı samileri gibi bir reculu hükümetin vatan ve milletin saadet ve selameti için bir fert sıfatıyla çalışmak üzere bütün varlığından vazgeçerek Erzurum'a teşrif ve bu gaye-i mukaddese uğrunda her türlü fedakarlığı ihtiyar buyurması vatanın istihlası için yürekleri çarpan bütün insanlara büyük bir teselli ve ümit bahşetmiştir. Herhalde muvaffakiyetlerin ve mülkü millete nafi hizmetler ifasına mazhariyetlerini Cenab-ı Hak'tan temenni eyler, ihtiramat ve tazimatı faikamı takdim eylerim. 15. Kolordu Kumandanı Mirliva Kazım Karabekir. Kazım Karabekir, Mustafa Kemal ve Rauf Bey ile güçlü bir konuşmada sınır üzerinde kanlı oyunlar oynayan Ermenilerden söz açarak şöyle dedi. Ermeniler çok şımardılar. İngilizler mütareke mucibince diye toplayacakları silahları ve mühimmatı Ermeni arazisinden geçirmekle Ermenilerin maneviyatını yükselterek Erzurum'a yürütmeye çalışıyorlar. Erzurum Kongresi esnasında bir taarruza maruz kalmaklığımızı da düşünerek icap eden hazırlıkları yaptım. 15 Temmuz'da hududa kadar giderek kıtaat-ı teftiş ve tatbikat yaptıracağım. Esas projem Elvici Selase'nin istirdat, Ermenilerin silahtan tecrit ve Ermenistan'ın rehine olarak işgalini ilk fırsatta tatbik etmek. Mustafa Kemal, bu hareketi muvaffakiyetle yapacağına ümidin var mı? Ne kadar zamanda Ermeni ordusunu dağıtabilirsin diye sordu. Geçen sene hemen aynı kıtaatla aynı arazide muvaffakiyetle yapmıştım. Ermeni ordusunu fena hırpalamıştık. Gerçi külliyetli silah cephane almaktadırlar. Fakat manen gerek şahsımdan gerekse Türk askerinden yılgındırlar. Başka bir hükümetten yardım görmezlerse 1,5-2 ayda meseleyi hallederim. Bugün için bir taarruzlarını muvaffakiyetle defederim. Bolşeviklerin Şimali Kafkasya'ya girmesiyle Ermenilerin müfret kalacaklarını kati görüyorum. İşte bu fırsat kaçırılmamalıdır. Eğer İngiliz kıtaatı kamilen Kafkasya'dan çekilirse, Bolşevikler Kafkaslara girmeseler dahi Ermenilerin yine yalnız kalacağını ümit ederim. Gürcülerle anlaşabiliriz. Onların derdi Batum'dur. Mustafa Kemal bu düşünceleri doğru bulduğunu söyledi. Kazım Karabekir'in şimdilik kararı Ermeni saldırısını beklemekti. Ermeni ordusu istila için Türk sınırlarından içeri ilk adımlarını atar atmaz hemen kol ordusunu onların karşısına dikecek ve hazırladığı planı rahatça uygulayacaktı. Kazım Karabekir 15 Temmuz'da otomobille birlikleri denetlemeye çıktı. 9. ve 12. tümenleri gözden geçirdi. Akşamleyin de Horasan'da 12. tümen karargahında kaldı. Ermenilerin korkunç katliamlarına karşı halkın moralini yükseltmeye çalıştı. 17 Temmuz'da Erzurum'a döndü. 17-18 Temmuz gecesi daha önceleri hazırladığı bir oyunu uyguladı. Beyazıt garnizonundan fedai 4 subay ve 3 erden meydana gelen yüzbaşı Halil Bey müfrezesini Nahçıvan bölgesine sözde asker kaçağı olarak geçirtti. Bunlar Nahçıvan'daki Türk ve Müslümanları kesip asan Ermenilerin korkunç zulümlerine karşı manevi bir güç yaratmaya gittiler. Ermeni zulmü sınır bölgesinde sürüp gidiyordu. Türkiye'ye sığınan 7 evlilik Akçakale göçmenini Ermeni memurları sınırda tepeden tırnağa soymuşlardı. Kazım Karabekir kulağına gelen bütün bu olayları Yarbay Ravlinson katında durmadan protesto ediyorsa da Ravlinson köz dinlemiş gibi duruyordu. Paşa bununla da kalmayarak bunları açık telgraflarla İstanbul hükümetiyle beraber her yana yazıp bildirmekte gecikmiyordu. Kazım Karabekir her cuma günü Kars kapısı alanında yaptırdığı jimnastik oyunlarına 7'den 70'e bütün Erzurum halkının katılmasını sağlıyor, böylece şehirde büyük bir kımıldama meydana getiriyor, halkı da böylece birliğe alıştırıyordu. Böyle günlerde Erzurum kendi kendine yeten bir site görünüşü alıyordu. Erzurum halkının yaptığı bu canlı jimnastik hareketlerine ve türlü oyunlara kongreye gelen delegeleri ve Mustafa Kemal'in karargahını da çağırıyor. Böylece yakılıp yıkılmış, ufaklarında Ermeni topları gürleyen, başında türlü İngiliz dolapları dönen bu çileli ve rahatsız şehir felekten bir gün çalıyor ve dertlerini, kaygılarını unutuyordu. Hele 18 Temmuz'da paşanın verdiği müsamere yokluk içinde yaratılmış bir varlık denebilecek güzellikteydi. Ancak hürriyet ve bağımsızlığı içinde bir de eğlenmek isteyen bir şehirde böyle sevinçli ve hareketli bir gün geçirilebilirdi. Kazım Karabekir bu eğlenceyi akşamleyinde uzatmanın yolunu buldu. Kolordu gazinosunda Mustafa Kemal'in karargahı ile bütün delegelere enfes bir şölen ve müzik konseri verdi. Bu güzel günü sanki büsbütün sevince boğmak istercesine İstanbul'dan Harbiye Nezaretinden güzel haberler de gelmişti. Bolşevikler Dobrice'ye girmişti. İki Fransız tümeni Bolşeviklere katılmış, bu yüzden Fransız makamları öbür askerlerini de bu tehlikeli bölgeden çekip götürmüşlerdi. İtalyanlar da yenilmişlerdi. Bulgarlardan Dobrice karşılığında yardım istemişlerdi. Macarlar Vidin'i işgal etmişlerdi. Batı Trakya'da bir Bulgar tümeni 3 Yunan tümeninin saldırısına püskürtmüştü. Amiral Kolçak Bolşevikler karşısında yenilmiş ve pek çok esir vermişti. Şölende ve konserde Mustafa Kemal, Rauf Bey ve Kazım Karabekir hep bu güzel ve umutlu haberler üzerinde konuşup türlü yorumlarda bulundular. Türkiye'nin sınırlarını bir çember gibi kuşatan İtilaf ordularının kalıntıları türlü zorlayıcı nedenlerle çekilip gidiyor. Böylece Türkiye kıyılarına yapılması akla gelen İtilaf ordularını çıkarma belkileri gittikçe zayıflıyordu. Kazım Karabekir'in dediği gibi Kuvayi Milliyecilerle henüz elde kalan Türk ordusu kadrolarının yalnız doğuda Ermeni, batıda da Yunan ordusuyla karşı karşıya kalacağı anlaşılıyordu. Türk milleti yalnız sopalarla bu iki küçük saldırganı tepeleyebilirdi. Mustafa Kemal henüz hasta olduğundan içemiyor, sağından solundan buram buram tüten mis gibi anason kokusunu koklayarak sarhoş oluyordu. Evet, zaman kim ne derse desin Türkiye için çalışıyordu. En son zafer Türklerindi. Kazım Karabekir'in Mustafa Kemal'in yerine 3. Ordu, 9. Ordu sonraki bir emirle 3. Ordu'ya çevrilmişti. Müfettişliğine atanmasından 2 gün sonra 23 Temmuz'da Erzurum Kongresi parlak şenliklerle ve ordunun büsbütün göze çarpan desteğiyle açıldı. 23 Temmuz Hürriyet Devrimi Bayramı da mahsustan kongrenin açılış gününe rastlatılmış ve yapılan büyük şenliklerin Meşrutiyet Bayramı için mi, kongrenin açılışı dolayısıyla mı olduğu su götürür bir durum almıştı. Erzurum halkı bu şenliklerin neden yapıldığını yakından biliyordu. Onlar bayramı kongrenin açılışı şerefine yapıyordu. Kazım Karabekir, Sanasaryan Ermeni Okulu'nu dayatıp döşetmiş ve kongrenin burada yapılmasını sağlamıştı. Kongrenin yapılmaması için İstanbul'dan hükümetinin üst üste gönderdiği emirler Kazım Karabekir'e vız gelmişti. Bütün resmi memurlar törene katıldığı gibi açılış töreninde kolordu bandosu da neşeli ve coşturucu marşlar çalmaya başladı. Bütün kongre üyeleri Sanasaryan Okulu'na girerken Kazım Karabekir'in ihtiram kıtasınca selamlandılar. Böylece Türk ordusu da halkın ihtilal liderlerini saygıyla selamlayarak onun yanı başında olduğunu korkmadan ve çekinmeden herkese göstermiş oldu. O gün Erzurum'un en güzel günlerinden biriydi. Gök bulutsuz ve koyu mavi. Dumlu Dağı'ndan esen serin bir şimal rüzgarı ovayı yayılıyor ve bu bin yıllık Türk şehrine bir tazelik veriyordu. Sabah saat 11'de başlayacak olan kongrenin üyeleri erkenden şimdiki Yapı Usta Okulu'nun yerindeki pek mütevazi mektebin bahçesinde kurulmuş çadırlar altında toplanmaya başlamışlardı. Bütün yüzlerde esaslı kararlar vermeye hazırlanmış insanların ciddiliği görünüyordu. Erzurum Müdafaa-i Hukuk Derneği bu yapının küçük bir odasında geçici bir büro kurmuştu. Derneğin ücretli katibi Cevri Efendi her zamanki ciddiliğiyle gözlerinde gözlükleri masasının önüne oturmuş, üyelerin bir cetvelini dolduruyordu. Pek mütevazi mektebin takriben 12 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğundaki salonun doğu tarafına çam tahtasından bir reis, iki katip kürsüsü yapılmış ve açılış günü için bu kürsüler halı seccadelerle örtülmüştü. Salonun diğer kısmına yüzleri kürsüye doğru gelmek üzere basit ve yine çam tahtasından mektep sıraları dizilmişti. Duvarlar, pencereler çıplaktı. Gözü ve gönlü oyalayacak ne bir resim ne de bir yazı vardı. Bütün delegeler ömürlerinde ilk kez çok önemli bir işle karşılaşmış kişilerin düşünceliliği ve ağırbaşlılığı içindeydiler. Bahçede grup grup toplanıp öteden beriden konuşuyor, sonra kongre salonunu görmek için içeri giriyor çıkıyorlardı. Hemen herkes kendilerine ikram olunan çay ve kahveleri okulun bahçesinde ayakta içerek yaşayışlarındaki en önemli işe girişmek üzere hazırlanıyordu. Bu sırada birkaç çift atın ritmik ayak sesleri işitildi ve üç güzel araba okul bahçesinin önündeki yolda durdu. En önde kolordunun muhteşem denecek kadar güzel ve süslü arabası duruyordu. Şimdi bütün delegelerin gözleri oyandaydı. Soluk almadan bekliyorlardı. İncelmiş, uzamış, sarışın yüzü, mavi gözleri ve üstündeki Mirliva üniformasıyla Mustafa Kemal ilk önce arabadan indi, arkasından kırmızı, yuvarlak yüzü ve gürbüz vücuduyla Kazım Karabekir inerek onun yanı başında yürümeye başladı. Arkalarından da bir yaver inmiş, onları izlemeye başlamıştı. Arkadaki arabalardan da Rauf Bey ile birlikte Mazhar Müfit, İbrahim Süreyya Beyler ve paşaların maiyetinden bir iki kurmay subay inmişti. Mustafa Kemal'in paşa üniforması üzerinden sarkan Fahri Yaveri Hazreti Şehriyari kordonlarına bütün delegeler değişik duygularla bakıyorlardı. Uzun boylu, çok yakışıklı ve mavi gözlü Rauf Bey'in sırtındaysa kendisine çok yakışan koyu renkli sivil bir giyinek vardı. Müdafaa-i hukukçular hemen koşarak Mustafa Kemal'le Kazım Karabekir ve Rauf Bey'i bahçenin ortasında karşıladılar. Bütün delegeler iki sıra olarak kongre salonuna giden kapıya açık bir koridor bıraktılar. Mustafa Kemal bu koridordan geçerken hepsinin ayrı ayrı elini sıkıyor ve gerekince alçak sesle bir şeyler konuşuyordu. Yüzü içine girdiği işin önemince sertti. Salona giden kapının yanındaki ağaçların altında bir grupla konuşmaya daldı. Kongre 11'de başlayacaktı. Dakikalar hızla akıyordu. Bu sırada Kazım Karabekir ve arkasındaki kurmay subaylar Mustafa Kemal'i ve delegeleri selamlayarak arabalarına bindiler ve gittiler. Saat tam 11'de Mustafa Kemal başta olmak üzere Rauf Bey, Amasya delegesi Süreyya Yiğit ve bütün delegeler salona girerek yerlerini aldılar. Mustafa Kemal Paşa ön sıralardan birinde oturan Erzincan delegesi Şeyh Hacı Fevzi Efendi'nin yanına oturdu. Delegeler arasında en yaşlısı Trabzonlu Eyüpoğullarından İzzet Bey'di. İzzet Bey Erzurum müdafaa-i hukukuna bir cemile olmak üzere bu hakkını Raif Efendi'ye bırakmıştı. Raif Efendi kürsüye geldi. Bir iki söz ile kongrenin açıldığını ve bir başkan seçilmesi gerektiğini bildirdi. Seçimden önce Şiran delegesi Müftü Hasan Efendi çok güzel Türkçe bir dua okudu. Bu da kongreye manevi bir hava getirdi. Kongreden önce birçok mırın kırın edildiği halde yine de Mustafa Kemal oy birliğiyle başkan seçildi. Başkanlık kürsüsüne çıktı. Açılış nutkunu okumak üzereydi. Üzerinde yine paşa giyineği vardı. Askerlikten resmen ayrıldığı halde sırtındaki paşa giyineğini ve padişahın fahri yaveri olduğunu gösteren şatafatlı kordonları henüz çıkarıp atamamıştı. Bunun iki türlü nedeni vardı. Bir kez sırtına giyeceği bir kat sivil giyineği yoktu. Sonra kendisindeki pek köklü bir düşüncenin emrindeydi. Bu türlü resmi üniformalarla büyük etki yapılabiliyordu. Amaç içinde her şey meşru olduğuna göre birkaç gün daha bu büyük etkili giyinekten yararlanmak günah mı olurdu? Mustafa Kemal ne yazık ki daha ağzını açıp bir çift söz söylemeden ilk kafa tutma ve karşı gelme olayıyla karşılaştı. Gümüşhane delegesi Zeki Bey ona ''Paşa, evvela arkamızdaki elbisenizi ve göğsünüzdeki kordonunuzu çıkarın da sonra riyasete başlayın. Tahakkümden korkuyoruz.'' dedi. Bu sözler koca salonda buz gibi bir hava yarattıysa da yaşayışı süresince pek çok iri kıyım hasımlarını ve rakiplerini kolayca göğüslemesini bilmiş olan Mustafa Kemal ufak bir duraklamadan sonra öfkelenmenin yeri olmadığını anladı ve derin sesiyle elindeki kağıttan açılış nutkunu okumaya başladı. Muhterem Murahhas Efendiler, Kongremiz heyet riyasetine acizlerini intihap eylemek suretiyle gösterilen asarı itimat ve teveccühe hassaten teşekkür ederim. Bu münasebetle bazı maruzatta bulunmak isterim. Efendiler, tarih ve hadisatın sevkiyle bilfiil içine düştüğümüz bugünkü kanlı ve kara tehlikeleri görmeyecek ve bundan müteheyyiç ve müteessir olmayacak hiçbir vatanperver tasavvur edilemez. Harbi umuminin sonlarına doğru milliyetler esasına müstenit vaadler üzerine hükümeti Osmaniye'miz de adilane bir sulha nail olmak emeliyle mütarekeye talip oldu. İstiklal uğrunda namus ve şehametiyle dövüşen milletimiz, 30 Teşri Nisani 1334'te 1918 imzalanan mütarekename ile silahını elinden bıraktı. Devletlerin şahsiyeti, maneviyesi ve vazi ülimza murahhasların namusu zatileri zaman ve kefaletinde bulunan iş bu mütarekename ahkamı bir tarafa bırakılarak itiraf devletleri kuvayi askeriyesi payitahtı saltanat ve makarrı celili kilafet olan İstanbul'umuzu işgal etti. Gün geçtikçe artan bir şiddetle hukuku hilafet ve saltanat, hasiyeti hükümet, izzeti nefsi millimiz tecavüz ve taaddidlere uğradı. Tebaa-i Osmaniye'den olan Rum ve Ermeni anasırı gördükleri teşvik ve müzahiretin netayici ile de namusu millimizi cerihadar edecek taşkınlıklardan başlayarak nihayet hazin ve kanlı safhalara girinceye kadar küstahane tecavüzata koyuldular. Fakat derin bir teleffüf ile itiraf etmeliyiz ki bu cüretler 8 aydan beri birbirini takiben mevki iktidara gelen murakabeyi milliyeden azade hükümat-ı merkeziyenin birinin diğerinden daha fena olarak gösterdiği zaaf ve aciz asarından ve payitahtta ve bazı matbuatta görülen pek mezmum ihtirasattan ve vicdan-ı milliyenin inkar, kuvayi milliyenin ihmal olunmasından naşi vüsat bulmuştur. Salih Fülarz, esbab ve payitahtı saltanatın da mahsur ve tamamiyle murakabeye tabi kalması yüzünden artık bu vatanda mukaddesat ve mukadderata sahip bir kudret ve irade-i milliyenin mevcut olmadığı zehab-ı batılı hükümran olmuş ve cansız bir vatan, kansız bir millet nelere müstahak ise bir muhaba onların tatbikatına itiraf devletlerince başlanmıştır. İnkisam-ı vatan mevzu bahis ve karar olarak vilayat şarkiyemizde Ermenistan, Adana ve Kozan havalisinde Kilikya namlarına Ermenistan, Garbi Anadolu'nun İzmir ve Aydın havalisinde Yunanistan, Trakya'da payitahtımızın kapısına kadar kezalik Yunanistan Karadeniz sahillerimizde Pontos Krallığı ve ondan sonra kalan bakiyesi akşam-ı vatanda da ecnebi işgal ve himayesi gibi artık 650 seneden beri mustakilen saltanat sürmüş ve tarihi adlü celadetini vaktiyle Hindistan hududuna, Afrika'nın ortasına ve Macaristan'ın garbine kadar yürütmüş olan bu milletin esarete kölelik payesine indirilmesi ve nihayet bu devletin sahife-i tarihini kapatarak mezarı ebediyete defnetmek gibi insaniyet ve medeniyetle ve alel husus milliyet esasiyetiyle kabili telif olmayan emeller cayi kabul ve tasvip bulmuş ve görülüyor ki tatbikat devresi de başlamıştır. Bu tatbikat bu anda gözümüzün önünde hazin bir surette cereyan ediyor. İzmir, Aydın, Bergama ve Manisa havalisinde şimdiye kadar binlerle anaların, babaların, kahramanların, çocukların revan olan Hanüpaki, Aydın gibi Anadolu'muzun en güzide bir şehrinin Yunanlıların zalim ve ateşin tahribatına kurban oluşu, muhtelif aksamı memleketin İtalyan ve saire işgali altına alınışı ve cahile doğru elim bir surette mühaceret yapılması elbette gayreti Allah'a ve gayreti milliyeye dokunmuştur. Efendiler, malum hakayıktandır ki tarih bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar edemez. Binaenaleyh böyle bir nikabi batılın arkasından vatanımız ve milletimiz aleyhinde verilen hükümler, kanaatler muhakkak mahkumu iflastır. Ve işte bütün bu menfur zulümlerden ve bu bedbaht acizlerden tarihimize karşı reva görülen haksızlıklardan müteessir olan vicdani milli nihayet sayhayı intihakını yükseltmiş ve müdafaa-i hukuku milliye ve muhafaza-i hukuku milliye ve müdafaa-i vatan ve reddi ilhak gibi muhtelif namlarla ve fakat aynı mukaddesatın temini siyaneti için tebarüz eden milli cereyan bütün vatanımızda artık bir elektrik şebekesi haline girmiş bulunuyor. İşte bu şebekeyi azimkeranenin vücuda getirdiği ruhu celadettir ki mübarek vatan ve milletin mukaddesatını tahlis ve himayeye müstenit son sözü söyleyecek ve hükmünü tatbik ettirecektir. Efendiler, vaziyeti umumiye ve hususiye hakkında cümlenizce malum olan bazı hususatı burada tekrar hatırlatmayı faideden kali bulmuyorum. A. 4 aydan beri Mısır'da istikbali milliğinin temin ve istirdadı için pek kanlı vakayı ve ihtilalat devam ediyor. Nihayet İngilizler tarafından bir tevkif Malta'ya götürülmüş murahhaslar tahliye olunmuş ve Paris Sulh Konferansı'na azimetlerine muvafakete mecbur olmuşlardır. B. Hindistan'da istiklal için vasi mikyasta ihtilaller oluyor. Maksadı millilerine vusul için bankalar, Avrupa müessesatı demir yolları bombalarla tahrip ediliyor. C. Afganistan ordusu da İngilizlerin milliyeti imha siyasetine karşı harp ediyor. İngilizlerin bel bağladıkları hudut kabilinin dahi Afganlılara iştirak ettiğini ve bu yüzden İngiliz askerlerinin dahile çekilmeye mecbur olduğunu İngiliz gazeteleri itiraf etmişlerdir. D. Suriye'de ve Irak'ta İngilizlerin ve ecnebilerin tahakküm ve idaresinden tekmil Arabistan hali galeyandadır. Arabistan'ın her yerinde ecnebi boyunduruğu reddolunuyor. Yalnız refah ve saadeti memleket için ecnebilerin iktisadi, ümrani, medeni vesayetinden muavenete rıza gösteriliyor. Bağdat ve Şam içtimai umumileri her tarafa bu kararı neşretmiştir. E. Ahiren devletler arasında hasıl olan rekabet münasebetiyle İngilizlerin Kafkasya'dan kamilen çekilmesine karar verilmiş ve tatbikat bir müddetten beri başlamıştır. İtalyan kuvvetlerinin Batum Tariki ile Kafkasya'ya gelmesi mukarrer ise de İtalya'daki ve Kafkasya'daki ahvali dahiliye münasebetiyle bu kararın tatbikinden korkuyorlar. F. İstiklal-i millilerini tehlikede gören ve her taraftan İstilaya maruz kalan Rus milleti bu tahakkümü umumiye karşı bütün efradı milletinin kudreti müşterekesiyle çarpışıp ve umumun malumu olduğu veçile bu kuvvet kendi memleketleri dahilinde galebe çalmış ve kendi üzerine musallat olan milletleri de daire-i nüfuz ve sirayetine almakta bulunmuştur. G. Şimdi Kafkas, Azerbaycan ve Gürcistan birbirleriyle ittihat ederek mevcudiyeti milliyeleri aleyhine yürümek isteyen Denik'in ordusunu harben tazyik ve Karadeniz sahiline sürmüştür. H. Ermenistan'a gelince bir fikri istila perverde eden Ermeniler Nahçıvan'dan Oltu'ya kadar bütün ahali İslamiye'yi tazyik ve bazı mahallelerde katliam ve yağmagerlikte bulunuyorlar. Hudutlarımıza kadar İslamları mahva mahkum ve hicrete mecbur ederek vilayat-ı şarkiyemiz hakkındaki emellerine doğru emniyetle takarrup etmek ve bir taraftan da 400 bin olduğunu iddia eyledikleri Osmanlı Ermenisini bir istinadgâh olmak üzere memleketimize sürmek istiyorlar. Karadeniz'in garp tarafındaki Vakai'ye gelince Macar ve Bulgarlar memleketlerinin mühim bir kısmını istila etmek isteyenlere karşı bütün mevcudiyeti milliyeleriyle çarpışıyorlar. Meriç Nehri Garibi'nde yani Balkan Harbi'nden evvel devletimizin malikanesi olan Garbi Trakya'nın Bulgarlardan alınarak Yunanlılara verilmesi düveli İtilafiyece karargah olmasından Naşi Harekatı tatbikiye başlamış ve Yunan işgal kuvvetlerine karşı Bulgar Kuvayi Milliyesi tarafından takviye edilen Bulgar kuvvetleri Garbi Trakya mıntıkası dahilinde verdikleri muharebat neticesinde müteaddit Yunan fırkalarını def etmiştir. İkinci ayrımın sonu sayfa 37.